Ayrım 26. Son 4 gündür Leon Courtney arıyla savanın üzerinde alçaktan uçuyordu. Dipnot savan düz çayırlık alan. Manyoru ile Loikot kokpitin ön kısmına tünemiş av arayan atmacalar gibi etrafı inceliyorlardı. Belki 200'ün üzerinde aslan bulmuşlardı ama hepsi ya dişiler ve yavruları ya genç erkekler ya da dişsiz kalmış ihtiyarlardı. Fakat Kiçba Muzuru onlara en büyük ve yereleri cehennem kazanı kadar kara bir aslan demişti. Şimdiye kadar bu tarife yaklaşan bile olmamıştı. 4. gün Manyoro Masai ülkesinde aramaktan vazgeçerek kuzey sınır bölgesine uçup Turkana Gölü ile Marsabit arasında kalan vahşi bölgeyi araştırmak istemişti. Orada her akasya ağacının altında vahşi bir aslan buluruz. Aslanlar Kiçba Muzuru'yu bile mutlu edecek kadar büyük ve vahşi olur. Loikot gitmeye şiddetle karşı çıkmıştı. Leon'a Natron Gölü ile Rift Vadisi'nin batı duvarı arasındaki büyük bölgede bir çift efsanevi aslan olduğunu söylemişti. O aslanları gayet iyi tanıyorum. Yıllarca babamın sürüsünü güderken onları izledim. İkizler 11 yıl önce daha ben çocukken çekirge istilası olduğunda doğdular. Yıllarca büyüyüşlerini, güçlenip cesaret kazanışlarını izledim. Artık en iyi çağa geldiler. Bütün ülkede onlarla kıyaslanacak aslan yok. En az 100 tane sığır öldürmüşlerdir diyordu. Onları avlamaya gelen Moranilerin de 8'ini öldürdüler. Çok vahşi ve kurnaz oldukları için kimse başa çıkamadı. Bazı Moraniler hayalet aslanlar olduklarına, peşlerine birileri düşünce ceylan veya kuşa dönüşebildiklerine inanıyor. Manyoro dalga geçip gözlerini devirmiş ve elini şakağına götürerek Loikot'un deli olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Fakat Leon da Loikot'a arka çıktı ve son birkaç gün boyunca engin bölgeyi taradılar. Büyük bizon sürüleri ve binlerce başka çeşit av hayvanı buldular. Ama gördükleri aslanlar ya gençti ya da mızrak kaldırmaya bile değmeyecek kadar yaşlı. O gece kamp ateşinin başında otururken Loikot heveslerini yeniden canlandırmaya çalıştı. ''Sana söylüyorum Embogo, o ikisi bütün vadinin en güçlü hayvanları. Onlardan daha büyüğü, daha vahşisi, daha akıllısı yok. Tam Kiçba Muzuru'nun bulmamızı istediği aslanlar.'' Manyoro boğazını temizleyip ateşe tükürdü ve sonra balgamının alevlerin içinde kaybolmasını izleyerek fikrini söyledi. ''Günlerdir bu hikayeyi dinliyorum Loikot. Artık bir kısmına inanır gibi oldum. Bu hayvanlar sahiden kuş olup uçabiliyorlar. Öyle düşünüyorum. Minik serçeler oluyorlar ve pır diye uçup gidiyorlar. Bence bu kuş aslanlardan vazgeçip gerçek bir aslan bulmak için Marsabit'e gitmemiz gerek.'' Alınmış olan Loikot kollarını göğsünde kavuşturup kibirle Manyoro'ya baktı. ''Sana kendi gözlerimle gördüm diyorum. Buradalar. Kalırsak mutlaka buluruz.'' Karar versin diye Leon'a baktılar. Leon kahvesini bitirip fincanını ateşe doğru silkeledikten sonra durumu düşündü. Arının yakıtı azalmaya başlamıştı ve ancak bir iki gün daha idare ederdi. Kuzeye gideceklerse yol için daha fazla malzeme gerekirdi. Bu da günler sürerdi ve Graf Otto sabırlı biri değildi. Bir tek gün daha Loikot, karar verilmişti. Ya o aslanları yarın bul ya da onları bırakıp Marsabit'e gidelim. Ertesi sabah güneş doğmadan kalktılar ve bir gün önce bıraktıkları yerden aramaya devam ettiler. Bir saat sonra Percy kampındaki pistten 40 kilometre ötede Leon çok büyük bir bizon sürüsünün göl kıyısına su içtiği yerden ayrılıp savana doğru koşmakta olduğunu fark etti. Sürüde binden fazla hayvan olmalıydı. Önden büyük erkekler koşuyor, inekler, düveler ve daha küçükler de 1 kilometre kadar geriden geliyordu. Uçağı onlara doğru yatırdı. Aslanların geride kalan zayıfları ve ağırları yakalamak üzere sık sık bu tür büyük sürüleri kovaladığını biliyordu. Loikot aniden bulunduğu yerde heyecanlı bir şekilde el kol hareketleri yapmaya başladı ve Leon onu heyecanlandıran şeyi görmek üzere uzanıp baktı. Bir çift bizon sürüden kopmuştu ve 300 metre kadar geriden gidiyordu. Uzun otları olan bölgeden yan yana yürüyerek ilerliyorlardı. Otlar yüzünden sadece sırtları görünmekteydi ve Leon erkek olduklarına karar verdi. Gövdeleri iri ve karaydı ama gençler ve Loikot'un onları görünce niye bu kadar coştuğunu anlamamıştı. Daha sonra hayvanlar uzun otların arasından çıkıp açık bir alana girdiler ve Leon vücudundaki tüm sinirlerin gerildiğini hissetti. Bunlar bizon değil aslandı. Daha önce bu renkte ve bu büyüklükte aslan görmemişti. Arkalarından vuran sabah güneşi kibirli hallerini iyice vurguluyordu. Durup yaklaşan uçağa bakarlarken kapkara yeleleri kabarmış rüzgarla dalgalanıyordu. Leon iyice alçalıp tekerlekleri yere değdirdi. Onlar doğruca üstlerine giderken aslanlar yelelerini kabartıp uzun siyah püsküllü kuyruklarını giderek artan bir sinirle sağırlarına çarpmaya başladılar. Bir tanesi yere yapışıp kısa otların içine sinerken diğeri arkasını dönüp açıklığın sonundaki sık çalılara doğru koşmaya başladı. Leon sinmiş hayvanın tepesini sıyırarak geçti ve vahşi sarı gözlerine baktı. Sonra diğerinin peşinden daldı. Hayvan uçağın yaklaştığını duyunca dört nala koşmaya başladı. Yeleli omuzları sarsılıyor, öldürdüğü hayvanın etiyle dolu olan karnı iki yana sallanıyordu. Leon üstünden geçip giderken koca yeleli kafasını çevirip bir kez daha hırladı. Leon yumuşak bir açıyla yükseldi ve kampın aşağısındaki piste doğru döndü. 20 dakikalık bir uçuştu ama yere inip iki masai ile bir eylem planı yapması gerekiyordu. Manyoro daha önceki itirazlarını unutmuş gibiydi ve o da Loikot kadar sevinmiş, hoplayıp zıplayarak kahkahalar atıyordu. ''Bu aslanlar iyice şamata yapacaklar. Graf Otto von Merbach, Asse Gaisini bilemeye başlasan iyi olur, lazım olacak.'' Leon rüzgara karşı güldü, dönüp o muhteşem hayvanlara bir daha bakmak için can atıyordu. Ama onları bir daha taciz etmenin akıllıca olmayacağını da biliyordu. Eğer Loikot'un dediği kadar kurnaz ve tedbirliyseler onları ormana kaçırabilirdi ve onları orada bulmak çok daha zor olurdu. Kendi hallerine bırak diye düşündü. O kaçık von Merbach'ı buraya getirene kadar keyiflerince yaşasınlar. Leon yere inip arıyı Percy kampının aşağısındaki piste ilerletmeye başladığında iki masai hala sevinç içindeydi. Motorları susturunca Loikot neşeyle ''Sana söylemiş miydim Manyoro?'' diye sordu. Sonra hemen kendisi cevap verdi. ''Evet sana söylemiştim ama sen bana inandın mı Manyoro?'' ''Hayır inanmadın. Hangimiz aptal ve inatçıymış? Ben mi Manyoro?'' ''Hayır. Hangimiz büyük bir avcı ve aslan bulucuymuş? Sen mi Manyoro?'' ''Hayır. Loikot'muş.'' Manyoro utanmış gibi ellerini yüzüne kapatınca da soylu ve gururlu bir tavır takındı. ''Leon sen Afrika'nın en büyük iz sürücüsün ve şaşılacak kadar güzelsin Loikot'' diye araya girdi. ''Ama şimdi işimiz var, dönüp aslanlarının yanına gitmen gerek. Ben Kiçva Muzuru'yu ava getirene kadar orada bekle. Yakından takip et ama sakın kaçıracak kadar yaklaşma.'' ''Loikot ben o aslanları tanıyorum, elimden kaçamazlar.'' diye böbürlendi. ''Gözümün önden ayırmam.'' ''Biz dönünce uçağın sesini duyarsın, hemen küçük bir ateş yak, dumandan bulurum seni.'' ''Gözümü aslanlardan, kulağımı da uçak sesinden ayırmam.'' Leon Manyoro'ya döndü. ''Bugün aslanları bulduğumuz bölgenin şefi kim?'' ''Adı Bassana, Manyattası da Tembukiku'da, yani büyük filin yerinde.'' ''Sen de ona gitmelisin Manyoro. Aslanlarından her biri için 20 sığır ödül olduğunu söyle. Ama buraya onları geleneksel yollarla avlamak üzere bir muzungu getirdiğimizi de anlat. Massana av için Moranilerinden 50 tanesini toplasın. Fakat öldürme işini sadece Kiçva Muzuru yapacak.'' ''Anladım Embogo ama Massana'nın anlayacağını sanmıyorum. Bir muzungu Assegai ile aslan avlayacak. Daha önce duyulmuş şey değil. Massana Kiçva Muzuru'yu deli sanacak.'' ''Manyoro, Kiçva Muzuru'nun gerçekten de beynini kurtlar kemirmiş vahşi bir hayvan kadar deli olduğunu sen de ben de biliyoruz. Ama söyle, Massana onun kafasının durumunu fazla düşünmesin. O daha çok 20 baş sığırı düşünsün. Ne dersin Manyoro? Massana bu işte bize yardım edecek mi sence?'' ''Massana 20 sığıra 15 karısıyla kızlarını bile satar. Hatta belki anasını da. Tabii ki yardım edecek.'' Leon, Manyattası'nın yakınlarında uçağı indirebileceğin bir yer var mı diye sordu. Manyoro cevap vermeden önce burnunu kaşıyarak düşündü. ''Köye yakın kurumuş bir tuz yatağı var, hem düz hem de ağaçsız.'' ''Leon göster bana.'' dedi. Tekrar havalandılar ve Manyoro Leon'u tuz yatağına yönlendirdi. Kilometrelerce uzaktan seçilebilen muazzam tuz yatağı bembeyaz ışıldıyordu. Onlar yaklaşırken küçük bir antilop sürüsü yatağı geçmeye başladı ve Leon zeminde hiçbir toynak izi kalmadığını görüp sevindi. Bu tür yerler bazen ölüm kapanı olurdu. Üstteki kırılgan tabakanın altında kimileri derin ve yapışkan bataklıklar yer alırdı. Arıyı ustaca alçaltıp sadece tekerlekleri yüzeye değdirdi. Herhangi bir çamurlu alana denk gelirse hemen yükselmeye hazırdı. Yüzeyin sağlam olduğunu anlayınca inişe devam etti. Yatağın kenarına kadar gidip uçağı döndürdü ama motorları susturmamıştı. Manyoro'ya, manyak da buradan ne kadar uzakta diye vardı. Yakın, Manyoro karşıyı gösterdi. Zaten köylülerden gelenler var. Küçük bir kadın ve çocuk grubu ağaçların arasından onlara doğru koşuyordu. Leon bu sefer Loikot'a, peki aslanlardan ne kadar uzaktayız yüce avcı diye sordu. O da mızrağıyla havada iki kesik işaret yapıp iki güneş saati diye cevap verdi. Güzel, demek ki burası hem Manyatta'ya hem de aslanlara yakın. İkinizi de burada bırakıyorum, dönüşümü bekleyin. Geldiğimde Kiçva Muzuru da yanımda olacak. Leon iki masayı tuz yatağında bırakıp tekrar havalandı. Nairobi'ye yönelmeden önce havada bir tur daha attı. Masailer el salladılar ve sonra ikisinin ayrıldığını gördü. Loikot koşarak aslanların izini bulmaya gidiyordu. Manyoro ise Massana'nın köyünden gelen kadınlara doğru gitmekteydi. Leon Nairobi'deki polos ağzına yaklaşırken endişeyle kelebek orada mı diye baktı. Graf Otto'nun o esrarengiz işlerinden birinin peşine düşüp günlerce ortaya çıkmaması ihtimalini düşünüyordu. O arada Loikot aslanlarla teması kaybedebilirdi. Kelebeğin kırmızı siyah gövdesini hangarın önünde görünce Tanrı'ya şükürler olsun diye bağırdı. Gustav'la yardımcıları motorlar üstünde çalışıyorlardı. Ancak av arabası görünürde yoktu ve Leon da yere inmekten vazgeçip Tandala kampı üzerinde bir tur attı. Araç Graf Otto'nun özel bölümünün önüne park edilmişti. Leon kampın üstüne bir tur daha atınca Graf çıplak vücuduna bir gömlek geçirmeye çalışarak çadırının önünde belirdi. Leon ani bir kıskançlık ve öfkeyle sarsıldı. ''Tabii ya, ev adı onunla'' diye düşündü. Kadın onu elinden kaçırmak istemiyordu. Bu düşünce midesini bulandırdı. Graf Otto ona formalite icabı bir el işareti yapıp av aracına gitti. Leon da arıyı polos ağzına yönlendirdi. Ama kıskançlık ve öfke ağzında acı bir tat bırakmıştı. ''İçinden topla kendini Courtney'' dedi. Eva von Welberg'in kutsal bir bakire olmadığını biliyorsun. Geldiklerinden beri her gece onunla aynı cibinliğin altında yatıyor diyerek kendini hatırlattıktan sonra inişe hazırlandı. Sınır çitinin üstünde arıyı yan yatırırken genç kadının kelebeğin kanadının altındaki gölgede oturduğunu görünce kalbi yerinden fırladı. O ana kadar uçağın gövdesi yüzünden görememişti. Gülünçtü ama yine de Graf Otto'nun özel bölümde yalnız olduğunu bilmek içini rahatlatmıştı. Uçağı yere indirip hangara doğru taksi yaparken Eva şövalyesinin başından fırladı ve heyecanla ona doğru koşmaya başladı. Leon bu mesafeden bile genç kadının tebessümündeki heyecanı fark edebiliyordu. Daha sonra Gustav'ın baktığını fark edince kendini topladı ve daha ağır adımlarla ilerledi. Leon merdiveni indirirken geride kaldı. Leon diğer adamların başlarının üstünden baktı. Eva'nın heyecanlı ve gergin olduğunu gördü. Onu her zaman sakin ve kendine hakim haliyle görmeye alışıktı. Ama şimdi leopar kokusu almış bir ceylana benziyordu. Onun bu hali Leon'u etkilemişti ama duygularını bastırıp rahat bir tavırla selam vermeyi başardı. Kibarca iyi günler Fräulein dedikten sonra Gustav'a dönerek iki numaralı sancak motorundan bir ses geliyor ve egzosundan mavi duman çıkıyor dedi. Gustav hemen bakarım dedi ve adamlarına seslendi. O kafasını motorların arasına gömünce Leon'la Eva baş başa kalmışlardı. Leon yumuşak bir tavırla ''Sana bir şeyler olmuş, bir şeyler değişmiş'' dedi. ''Farklısın Eva.'' ''Sen de dikkatlisin, her şey değişti.'' ''Ne oldu? Graf Otto ile bir sorun mu çıktı?'' ''Onunla değil, bu seninle benim aramda.'' ''Sorun mu?'' Leon genç kadına baka kaldı. ''Sorun değil, tam aksi bir karar verdim.'' Sesi alçak ve boğuktu ama sonra gülümsedi. Tebessümü Leon'un hayatında gördüğü en güzel şeydi. Ona doğru bir adım atıp elini uzattı. Eva hemen geri çekildi. ''Hayır, bana dokunma, aptalca bir şey yapabilirim. Kendime güvenmiyorum.'' Sonra tozu dumana katarak yaklaşan av aracını gösterdi. ''Otto geliyor, dikkatli olmalıyız.'' Leon bu şekilde daha fazla devam edemem diye uyardı. ''Eva ben de'' diye fısıldadı. ''Ama şimdilik birbirimizden uzak durmalıyız. Otto aptal değil, aramızda bir şeyler olduğunu anlar.'' Dönüp Gustav'ın kanatlı makine dairesini incelediği yere gitti. Aracı polo sahasının kapısından girer girmez Graf Otto, "Demek döndün Courtney," diye seslendi. "Yeterince gezdin. Nerelerdeydin? Cape Town'da mı, Kahire'de mi?" Eva ile yaptıkları kısa konuşma Leon'u coşkulu ve pervasız bir hale getirmişti. "Hayır efendim, kahrolası aslanınızı arıyordum." Graf Otto, Leon'un coşkusunu fark etti ve onun da yüzü aydınlandı. Düello yarası beklentiyle pembeye dönüştü. Araçtan atlayıp kapıyı çarparak kapattı. "Buldun mu peki?"
"Bulmasam dönmezdim."
"Büyük mü?" "Gördüğüm en büyük aslan. Diğeri ondan da büyük."
"Anlamadım. Kaç tane aslan var?"
"Leon iki dedi. İki tane devasa erkek."
"Ne zaman gidebiliriz avlamaya?"
Gustav arının motorunu kontrol eder etmez.
"Ben o kadar bekleyemem. Kelebeğin tankları dolu. Her şeyimiz yüklendi ve kalkışa hazır. Hemen gidiyoruz. Derhal."
Nairobi'den geldikten sonra yakıt almak üzere Percy kampının pistine inmişlerdi. Oradan havalanırken kumanda Graf Otto'daydı. Uçağı Massana'nın Manyattasına doğru güneybatıya yöneltti. Eva yanında oturuyordu. İsmail kıymetli mutfak çıkınıyla yere çömelmişti. Leon, Gustav ve Henry de kokpitin ön kısmındaydılar. Leon bu yakıcı öğle sıcağında iskele taraflarında küçük bir duman gördüğünde 20 dakikadır uçuyorlardı.
"Loykot."
Leon da ateşin yanında duran ince figürü görmeden o olduğunu anlamıştı. Loykot görüldüğünden emin olmak için şu kasını savurdu. Sonra da mızrağıyla fazla uzakta olmayan küçük bir tepenin girintili çıkıntılı atlarını işaret etti. Avın yerini tarif ediyordu. Leon çabucak değişen durumu değerlendirdi. Av tanrıları ona iyi bir iyilikte bulunmaya karar vermişlerdi. Kendisi yokken aslanlar Massana'nın Manyattasına doğru gitmişlerdi demek ki. Şimdi onları ilk gördükleri yerden daha yakındaydılar. Nerede olduğunu kavramak için Rift'in uzaktaki tepelerine baktı. Sonra da 3 gün önce 2 Masai'yi bırakmış olduğu tuz yatağını seçti. Hemen hemen aslanların şimdi bulunduğu tepecikle Manyatta'ya eşit uzaklıktaydı. Leon bundan iyisi olamazdı diye düşünüp hemen Graf Otto'nun yanına gitti. Loykot aslanların şu tepedeki kayalıkların arkasında olduğunu gösterdi.
"İnebileceğim en yakın yer neresi?"
"Şu tuz tavasını görebiliyor musunuz?" Leon eliyle gösterdi. "Oraya inerseniz hem ava hem de moranilerin av için toplandığı köye yakın oluruz." Massana'nın Manyattası vadideki diğer köylerin çoğundan daha büyüktü. Oradaki sığır ağılının etrafına daire şeklinde dizilmiş 100'den fazla büyük kulübe ve sığır ağılında kalabalık bir grup vardı. Leon bu şukalara bürünmüş figürlerin arasında Manyoro'yu seçemese de belli ki işini başarıyla yapmış ve Massana'yı büyük av için moranilerini toplamaya ikna etmişti. Her şeyin hazır olduğunu görünce Graf Otto'dan uçağı tuz tavasına doğru döndürmesini istedi. Adam uçağı indirdi ve batı kenarında dizili ağaçlara doğru taksi yapıp motorları kapattı. "Leon, bir süre burada kamp kuracağız," dedi. "Böylece moraniler gelene kadar biraz dinlenebiliriz." Geçici kamp kurmak için gereken her şey kelebeğe yüklenmişti. Leon'un kampı kurması uzun sürmedi. Çadırları uçağın kanatlarının altındaki gölgelere yerleştirdi. İsmail kendi mutfağını hazırlayıp uçaktan yeterince uzakta ateşini yaktı ve çok geçmeden kahve ile zencefilli çörek servisi yaptı. Leon kahvesini bitirdikten sonra zamanı anlamak üzere gökyüzüne baktı. Graf Otto'ya "Loykot hemen burada olabilir," dedi ve daha lafını bitirmeden Loykot koşarak ağaçların arasından çıktı. Leon gölgeden çıkıp Loykot'u karşılamaya gitti. Raporunu duymak için can atıyordu ama genç adamın aceleye getirilemeyeceğini de biliyordu. Ne kadar sıkıştırırsa o kadar az konuşurdu. Loykot önce tek bacak üstünde durup mızrağına yaslanarak biraz enfiye çekti. Sonra birbirlerini 3 gündür görmedikleri, bunun uzun bir süre olduğu, yılın bu mevsimine göre havanın fazla sıcak olduğu, muhtemelen güneş batmadan yağmur yağacağı ve bunun da otlar için iyi olduğunda fikir birliğine vardılar.
Loykot, yüce avcı ve gözü pek iz sürücü, aslanlarına ne oldu? Hala gözün üstlerinde mi?"
Loykot acıklı bir şekilde başını salladı.
Leon öfkeyle, "Kayıp mı ettin?" diye sordu. "Kaçmalarına göz mü yumdun?"
"Hayır, küçük aslanın kaybolduğu doğru ama büyük olan hala elimde. Daha 2 saat önce gördüm. Yalnız sana gösterdiğim o tepeciğin üstünde yatıyor hala."
Leon, "Diğerinin kaybolmasına üzülmemeliyiz," diyerek Loykot'u avuttu. "Tek başına bir aslanla başa çıkmak daha kolay. İkisi bir arada fazla gelebilirdi." Loikot Manyoro nerede diye sordu. Seni gördükten sonra Massana'nın manyattasının üstünden uçtuk. Morani avcıları toplanmıştı. Herhalde yola çıkmışlardır buraya doğru. Manyatta fazla uzak değil, yakında gelmiş olurlar. Loikot ben gidip aslanıma göz kulak olayım dedi. Hava kararınca uzaklaşabilir. Yarın sabah erkenden dönerim. Tuz tavasındaki kamp yerlerine doğru şarkı söyleyerek gelenleri gördüklerinde daha güneşin batmasına 2 saat vardı. En başta Manyoro yürüyordu. Peşinden de av aksesuvarlarına bürünmüş, kalkanları ve assagaileri ellerinde uzun bir Morani kafilesi vardı. Onları da yüzlerce erkek, kadın ve çocuk takip etmekteydi. 50 kilometrelik bölgedeki bütün köylerden toplanıp gelmişlerdi. Seçkin Morani grubunun ardında kuş gibi cıvıldaşan bakire kızlar vardı. Güneş battığında bu insanlık cümbüşü kelebeğin çevresinde kamp kurmuştu ve havada ateşte pişen yemeklerin kokusu vardı. Heyecanlı naralar, şarkılar, şen kahkahalar gece boyunca devam etti. Ertesi sabah şafak sökmeden Loikot keşif gezisinden döndü. Aslanın ay ışığında genç bir kudu dişisi avladığını ve hala avını yemekle meşgul olduğunu bildirdi. Kendinden emin bir şekilde bitirmeden bir yere gitmez dedi. Avcılar hevesle güneşin doğmasını beklediler. Ateşin başında oturup tüylerini düzelttiler, saçlarını süslediler, assegailerini bilediler ve kalkanlarını sağlamlaştırdılar. Güneşin ilk ışıkları yamacın üstünde belirince av lideri borusunu öttürerek işaret verdi. Savaşçılar ayağa fırlayıp beyaz tuz yatağında yerlerini aldılar. Önce ağır ağır sonra heyecanla dans edip şarkı söylediler. Genç kızlar etraflarında bir halka oluşturmuştu. Onlar da ayaklarıyla tempo tutup kalçalarını kıvırarak zılgıt çekmeye, el çırpıp başlarını öne arkaya sallamaya başladılar. Göğüslerini ve yuvarlak kalçalarını da erkeklere doğru sallıyorlardı. Moraniler dans ederken terlemeye başlamıştı. Gözlerinde coşkulu kılcımlar vardı. Aniden grafotlu çadırından çıktı ve tuz tavasında yürümeye başladı. Onu görünce Morani saflarından bir kükreme yükseldi. O da kırmızı kabile şukasına bürünmüştü. Pelerin belinde kuşakla toplanmış ve ucu da bir omzuna atılmıştı. Gövdesinin üst kısmıyla kol ve bacakları çıplaktı. Ak balıkçıl kanadı kadar beyazdı. Göğsünde ve kollarının alt kısımlarındaki tüyler bakır kızılıydı. Omuzları ve göğsü geniş, kollarıyla bacakları kaslı ve sertti. Ama yaşı ve rahat yaşamı yüzünden karnı yumuşayıp sarkmaya başlamıştı. Genç kızlar şen kahkahalar atıp heyecanla birbirlerine sokuldular. Bir Muzungu'nun kabile giysilerine bürüneceği hiç akıllarına gelmemişti. Kıkırdayarak yanına gidip etrafını sardılar. Süt gibi tenine dokunuyor, merakla kızıl tüylerini elliyorlardı. Sonra Graf Otto dans etmeye başladı. Kızlar geri çekildiler, artık gülmüyorlardı. Onun için tempo tuttular ve tiz heyecanlı naralar atarak coşturmaya başladılar. Graf Otto iri bir erkek için olağanüstü bir zarafetle dans ediyordu. Zıplıyor, dönüyor, yere vuruyor ve sağ elindeki assegai ile havaya darbeler indiriyordu. Sol omzuna asılı ham deriden yapılma kalkanıyla abartılı jestler yapıyordu. Kızların en güzel ve en cüretkar olanları sırayla karşısına geçip Graf Otto ile yüz yüze dans ediyordu. Turnalarınki gibi uzun boyunlarını kaldırıp kolyelerini sallıyorlardı. Yağ ve aşı boyasıyla parlayan çıplak göğüsleri de onlarla birlikte zıplıyordu. Hava tepinen çıplak ayakların kaldırdığı tozla, kızların tatlı ter kokusuyla, kan hırsı ve şehvet duygularıyla dolmuştu. Leon kelebeğe yaslanmış bütün dikkatiyle bu ilkel coşkuyu seyredermiş gibiydi. Oysa Eva neredeyse bir kol mesafesinde kelebeğin kanadında oturuyor, aşağı sarkıttığı bacaklarını sallıyordu. Leon bu açıdan belli etmeden genç kadının yüzünü izleyebiliyordu. Eva bu gösteriye hafifçe eğlenerek bakmak dışında hiçbir tepki vermiyordu. Leon bir kere daha onun gerçek duygularını böyle tamamen gizleyebilme yeteneğine hayran oldu. Graf Otto onun erkeğiydi ve görünürde o da onun kadınıydı. Ama yine de adam gelinlik çağda gözü dönmüş yarı çıplak bir sürü genç kızla açıktan açığa cinsel bir ayin yapmaktan çekinmiyordu. Eva bu saygısızca davranıştan dolayı hakarete uğradığını düşünüyor olsa da bunu göstermiyordu. Ama Leon onun adına sinirleniyordu.
Sanki onu seyrettiğini anlamış gibi tünediği yerden başını çevirip Leon'a baktı. Yüz ifadesi sakin, bakışları gizemliydi. Hiçbir şeyi ele vermiyordu. Sonra bakışları kilitlenince Eva ruhunun gizli, iyi korunan bölgelerine girmesine izin verdi. Menekşe gözlerden yansıyan bu apaçık sevgi gösterisi Leon'un soluğunu kesmişti. Yaşadıkları büyük değişimi bir anda kavrayıverdi. Daha önce ne olmuş olursa olsun artık birbirlerine bağlanmışlardı. Hiçbir şey ve hiç kimse araya giremezdi. Birbirlerinin gözlerine bakarak sessiz ama geri dönülmez yeminler ettiler. O an bir boru sesi ve moranilerden yükselen naralarla kesildi. Avcılar dizildiler. Loikot grubu avın bulunduğu yere doğru getirmek üzere öne geçti. Moraniler aslan şarkısını söylemeyi sürdürerek ortalarında bembeyaz vücuduyla parlayan Graf Otto ile birlikte yola koyuldular. Seyirciler de peşlerinden gitti. Gustav ve Henny de kalabalık tarafından yutulmuş ve sürüklenip götürülmüştü. Leon'la Eva yalnız kalmışlardı. Eva kollarını kaldırıp Leon'a doğru uzandı. Leon da ona doğru uzanıp ellerini incecik beline koydu ve ayağı kaldırırken bir an için göğsüne bastırdı. Parfümünü içine çekti ve karnının sıcaklığını kendi karnında hissetti. Eva onun gözlerini okumuş ve giysisinin altından kasıklarındaki sertleşmeyi hissetmişti. ''Biliyorum porsuk, nasıl hissettiğini gayet iyi biliyorum. Ben de öyle hissediyorum. Fakat biraz daha sabretmek zorundayız. Yakında, söz veriyorum çok yakında.'' ''Ah tanrım!'' Leon inledi. ''Ben, Otto, aslan, keşke...'' Eva'nın gözlerinde gerçek bir korku parladı. ''Hayır, sakın söyleme.'' Bir parmağını Leon'un dudaklarına koydu. ''Bunu dileme bile. Uğursuzluk getirir bize.'' Elini Leon'un yüzünden çekti ve Leon Manyoro'nun sessizce gelip omuz başında dikildiğini gördü. Bir elinde Hollandını, diğer elinde ise fişekliğini tutuyordu. Leon elinden alırken ''Teşekkürler kardeşim'' dedi. Eva Graf Otto bu avda silah kullanılmayacağını söylemişti diye hatırlattı. Leon öfkeyle ''Aslanı yaralar da hayvan onca insanın arasına dalarsa neler olacağını düşünebiliyor musun?'' diye sordu. ''Kendini parçalatmak istiyorsa onun bileceği iş ama onca kadınla çocuğu da pazarlığa katarsa durum değişir.'' Tüfeği açıp iki dolu şarjörü yerleştirirken ''O etek ve çizmelerle koşabilir misin?'' diye sordu. ''Evet.'' ''O zaman koşsak iyi olacak.'' Eva'yı kolundan yakaladı ve seyircilerin önünden hızla uzaklaşan moranilere yetişmek için koşmaya başladılar. Leon Eva'nın gösterdiği uyuma şaşırmıştı. Genç kadın uzun gabardin eteğini diz boyu çizmelerinin üzerine toplamış ve yeni doğmuş bir dişi geyik gibi zarafetle koşmaya başlamıştı. Leon daha engebeli yerlerden geçerken kolundan tuttu ve derin bir boğazı açmasına yardım etti. Geride kalmış olanları geçip avcılara yetiştiler. Av lideri borusunu öttürdüğünde öndeki savaşçılarla aralarında çok az mesafe kalmıştı. Moraniler sessiz ve düzgün bir şekilde ikiye ayrılma aşamasını gerçekleştirdiler. Aslana yetiştiler. Leon yorgunluktan soluk soluğa kalmıştı. Eva da nefes nefese ''Nereden biliyorsun? Görebildin mi onu?'' diye sordu. ''Buradan göremem. Ama onlar görebilir. Gittikleri yöne bakılırsa tepeciğin dibindeki sık bitki örtüsün içinde yatıyor. Karşıdaki kayaları ve gümüş yapraklı çalıları gösterdi. Otto nerede?'' Eva soluklarını düzene sokup dinlenmek için bir anlığına Leon'a yaslanmıştı. Terden alnı nemlenmiş parlıyordu ve Leon onun sıcak kadınsı kokusuyla kendinden geçti. ''Tam çalıların dibinde. Başka nerede olacağını sanıyordun ki?'' Leon eliyle gösterince Eva da sıkılı bir yumruk gibi tepeciğe yaklaşan siyah savaşçıların en önündeki beyaz figürü fark etti. ''Peki aslanı görmedin mi daha?'' ''Hayır, biraz daha yaklaşmamız gerek.'' Eva'yı kolundan tuttu ve yine koşmaya başladılar. Leon aniden durduğunda moranilerin ilk safı ile aralarında en fazla 150 adım kalmıştı. ''Ah yüce tanrım, işte orada, aslan orada.'' eliyle gösterdi. ''Hani ben göremiyorum.'' ''İşte yüksekte.'' Bir koluyla omzuna sarılıp yüzünü o tarafa çevirdi. ''En yüksek kayanın üzerine duran o koca kara şey, bu o. Dinle bak, moraniler kışkırtıyor hayvanı.'' ''Göremiyorum.'' Ama o anda aslan yerinden kalkıp yelesini kabarttı ve Eva nefesini tuttu. ''Görüyorum şimdi. Hiç bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim. Ben onu dev bir kaya sanmıştım.''
Aslan koca kafasını iki yana sallayarak etrafını kuşatan düşmanı kolluyordu. Hırlayıp dişlerini gösterdi. Bu mesafeden bile Leon'la Eva dişlerinin parıltısını rahatça görebiliyor, müthiş hırıltılarını duyabiliyorlardı. Sonra safların ortasında Otto von Meyerbach'ın ay gibi parlayan beyaz tenini fark edince başını eğip kulaklarını kafasına yapıştırdı. Avından mahrum bırakılmış ve kızmıştı. Yabancı bir vücuttan daha kışkırtıcı bir şeye ihtiyacı yoktu. Bir daha hırladıktan sonra bulunduğu yerden doğruca Graf Otto'nun üstüne atıldı. Morani saflarından tahrik edici bir çığlık yükseldi ve hayvanı daha da kızdırmak için kalkanlarına vurdular. Aşağı inen aslan çevikliği ve gücü yüzünden iyice yere yapışmış, devasa patilerinin altındaki toprağı tozutup her adımda hırlayarak yılan gibi sürünmeye başlamıştı.